Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı sunacağız. Mevlana Hazretleri buyurur: Gönül namazı kılmayan, namaz ehli olmayan kimseyi öfke rüzgarı, şehvet rüzgarı, hırs rüzgarı kapıp götürür. Şehvete kul köle olan kişi ise Allah indinde alınıp satılan kölelerden daha değersizdir. Gönül namazı, tadil erkan ve huşu içinde gönlü Allah'a vererek kılınan makbul namazdır. Heva ve hevesinin esiri, nefsani arzularının kölesi oldukları için gönül namazı kılabilme şerefinden mahrum kalanlar, bu dünyada zevk-ü sefa içinde saltanat bile sürseler, mahşerin dilencileri olacaklardır. Buna mukabil Allah için nefsinin heva ve hevesini bertaraf ederek büyük bir azim, sebat ve istikrarla namazlarına devam edebilenler, bu dünyada fakr-ı zaruret içindeki bir köle gibi de yaşasalar, hakikatte ahiret sultanları olacaklardır. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Medine-i Münevvere'deki çarşılardan birine uğramıştı. Çarşıda siyahi bir köle müzayede ile satılıyordu. İslam'la şereflenmiş olan bu köle, "Beni alacak olana bir şartım var," diyordu. Alıcılardan biri, "Nedir o şart?" diye sordu. Köle, "Farz namazlarımı Resulullah'ın arkasında kılmama mani olmayacaksın," dedi. Adam bu şartı kabul ederek köleyi satın aldı. Allah Resulü o köleyi hep farz namazlarda görürdü. Bir gün yine bakındı fakat o köleyi göremedi. Kölenin efendisine, "Hizmetçin nerede?" diye sordu. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, o hummaya yakalandı," dedi. Resul-i Ekrem ashabına, "Kalkın onu ziyarete gidelim," buyurdular. Birlikte kalktılar ve şifa dilemek için ziyaretinde bulundular. Peygamber Efendimiz birkaç gün sonra yine "Hizmetçinin hali nicedir?" diye sordular. Adam bu defa "Ey Allah'ın Resulü, onun ölümü yakındır." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz kalkıp o kölenin yanına gittiler. Bu sırada köle vefat etti. Onun tecihis ve tekfinini Resulullah Efendimiz üstlendi ve götürüp defnetti. Ashab-ı kiram bu durumu bir hayli garipsediler. Muhacirler, "Biz vatanımızı, mallarımızı, ailelerimizi terk edip buraya geldik. Hiçbirimiz Resulullah'tan şu kölenin gördüğü iltifatı hayatında, hastalığında ve ölümünde görmedi," dediler. Ensar, "Biz de Allah Resulü'nü misafir ettik. Ona yardımda bulunduk ve mallarımızla onu destekledik ama Habeşli bir köleyi bize tercih etti," dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu: "Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır." Hucurat 13. İşte zahiren bir köle olan bu mümini, Allah ve Resulünün nezdinde bu derece kıymetli kılan, şüphesiz ki onun kalbindeki takva duygusu ve bilhassa namaza olan düşkünlüğüdür. Nitekim o, kendisi için dünyevi bir şey istememiş, yalnızca farz namazları Allah Resulünün ardında cemaatle kılma imkanından mahrum bırakılmamasına şart koşmuştu. Yani onu ilahi ve nebevi iltifata mazhar kılan meziyeti, Allah Resulü ile beraber olma iştiyakı ve namazı cemaatle eda edebilme arzusuydu. Şüphesiz ki namazı olan bu iştiyak ve muhabbet, gönüldeki Allah sevgisinin bir tezahürüdür. Allah'ı seven, onun emrini de severek ifa eder. Bizler de sabırla, yılmadan, usanmadan Allah'ın sevdiği amelleri ifa etmeye çalışalım ki Allah da bizi sevsin. Zira Allah bizi sevdiğinde, sevdiği amellerin sevgisini de gönüllerimize lütfeder, onları tarifsiz bir lezzet duyarak ifa edebilmeyi nasip eyler. Yeri gelmişken burada bir hatıramı da nakletmek isterim. Bir gün siyahi bir genç yanıma geldi ve "Hocam, benim için dua edin," dedi. "Oğlum, ne arzu ediyorsun? Hangi müşkülün için dua istiyorsun?" dedim. Çünkü gençlerden ekseriyetle ya bir imtihanda başarılı olabilmek, ya iş güç sahibi olabilmek, yahut evlenebilmek gibi hususlarda, yani dünyevi meselelerle ilgili dua talepleri geliyordu. O siyahi gencin talebi ise çok manidardı. "Hocam, benim için dua edin. Allah bana namazı çok sevdirsin," deyiverdi. Hakikaten namazı sevmek her mümin için mühim bir hedef ve ideal olmalıdır. Zira bu sevgi Allah sevgisinin bir alametidir. O siyahi gencin bu halisane talebi adeta Hazreti Davud aleyhisselamın şu niyazından hisseler taşıyordu. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Davud peygamber şöyle dua ederdi. "Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle." Yine o siyahi gencin bu talebi Hazreti İbrahim aleyhisselamın derdini hatıra getiriyordu. Nitekim o da şöyle yalvarıyordu Rabbine. "Ey Rabbim, beni ve zürriyetimden gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle." Demek ki kendisinin ve neslinin takva üzere namaz kılanlardan olabilmesi, peygamberlerin dahi gündemini en çok meşgul eden meselelerden biridir. Allah'tan gafil kalmamak, bilakis secdelerle ona yaklaşabilmek, bunun için de gönlümüzü namaz sevgisiyle doldurması için Cenab-ı Hakk'a yalvarmak ne yüce bir iman ufkudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Namaz gözümün nuru kılındı," buyurmuşlardır. Evlatlarımızın da göz nuru olmasını dilemek, Cenab-ı Hakk'ın biz müminlere Kur'ani bir telkinidir. O halde evlatlarımıza namazın ehemmiyetini öğretmeli ve onlara güzel bir namaz terbiyesi vermeliyiz ki onlar da bizlere bir göz aydınlığı, yüz aklığı, sadakayı cariye olsunlar. Nitekim hanım sahabilerin derdi de buydu. Evlatları şayet Allah Resulü'nü uzun müddet görmemişlerse, Efendimizin ardında namazlarını cemaatle eda etmemişlerse, onları derhal uyarır, bir an önce bu hatalarını telafi etmelerini isterlerdi. Bizler de evlatlarımızı bugünden namaza ve camiye alıştıralım ki, yarın ıssız bir kabirde, sadakayı cariyelerden mahrum ve perişan bir halde kalmayalım. Unutmayalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hesap gününde ibadetlerden ilk sorulacak sualin namaz hakkında olacağını, eğer kul namazlarını Allah'ın istediği şekilde eda etmişse kurtuluşa ereceğini, aksi halde hüsrana uğrayacağını haber vermiştir. Ümmetine son derece şefkatli ve merhametli olan Efendimiz son nefeslerini verirken de 3 defa "Namaz hususunda Allah'tan korkunuz," buyurmuştur. Ardından bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra yine "namaz, namaz" diye tekrarlayarak muazzez ruhunu Rabbine teslim etmiştir. Mevlana Hazretleri buyurur. Sünneti topluluğu bırakan kişi yırtıcı canavarlarla dolu yerde kendi kanını dökmez de ne yapar? Sünnet yoldur. Cemaat, topluluk da yol arkadaşı gibidir. İnsan yolsuz ve arkadaşsız kalırsa pek sıkılır, darlığa düşer. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti topluluk üzerindedir. Hadis-i şerifte, "Toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır." buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz, "Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kapan kurt gibi. Sakın gruplara bölünmeyin. Cemaatten, toplumdan ve mescitlerden ayrılmayın." buyurmuşlardır. İslam, ferdiyetçiliği, egoizmi, bencilliği, toplumdan uzaklaşıp kendi kabuğuna çekilerek yaşanan bir hayat tarzını men eder. Buna mukabil, diğerkamlığı, din kardeşleriyle beraberliği, kaynaşmayı, yardımlaşmayı ve içtimaileşmeyi emreder. Şüphesiz ki bunun en güzel vesilelerinden biri de Allah'ın evi, İslam'ın şiarı ve Müslümanların birlik, beraberlik ve tevhidinin sembolü olan camilerde namazların cemaatle kılınmasıdır. Nitekim cami veya mescitlere devam edip namazı cemaatle kılmak, Peygamber Efendimizin vacibe yakın müekket sünnetlerinden biridir. Bazı mezheplerse bunu farz-ı kifaye, hatta farz-ı ayn derecesinde görmektedirler. Hadis-i şerifte buyrulur. Bir kimsenin camilere gitmeyi itiyat haline getirdiğini görürseniz, onun imanlı olduğuna şahitlik edin. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler imar eder. Tevbe 18. Demek ki iman alameti olan mescit imarının bir manası da o mescidi cemaatle ihya ve abad etmektir. Zira ümmeti Muhammed'e bütün yeryüzü mescit kılınmıştır. Mühim olan o mescidin içini doldurabilmektir. Nitekim bir mescit cemaatten mahrum kalmışsa çok geçmeden mahzun bir viraneye dönüşüverir. Onu tekrar ihya etmekse müminlerin boynunun borcudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashab-ı kiram ve diğer İslam büyükleri cemaate devamlılık hususunda büyük bir titizlik göstererek bizlere de örnek teşkil etmişlerdir. Nitekim sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh der ki, "Yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isteyen kişi, namazlarını ezan okunan yerde kılmaya devam etsin. Şüphesiz ki Allah sizin peygamberinize hidayet yollarını açıklamış ve emretmiştir. Namazları cemaatle kılmak da hidayet yollarındandır. Şayet siz cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi yapacak olursanız, peygamberimizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberimizin sünnetini terk ederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Herhangi bir kimse güzelce abdest alır, sonra şu camilerden bir camiye gitmek için yola çıkarsa, Allah Teala onun attığı her adım için bir sevap yazar, onu bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Vallahi ben nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olduğunu görmemişimdir. Allah'a yemin ederim ki biri hastalanırsa iki kişi tarafından tutularak onların arasında namaza getirilir ve bunların iki taraflı desteğiyle safta durdurulurdu." Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh de, ashab-ı Suffe'nin içinde bulundukları büyük mahrumiyetlere rağmen namazı cemaatle ifa hususunda sergiledikleri azim, sabır ve gayretin bir misalini şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabına namaz kıldırırken, onlardan bazıları açlığın verdiği takatsizlik sebebiyle ayakta duramayarak yere düşerlerdi. Bunlar Suffe ashabıydı. Çölden gelen bedeviler onların haline hayret ederlerdi. Allah Resulü namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gelir ve onları teselli ederek, Allah Teala'nın katında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz, daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz, buyururdu. Yine harpte bile namazın terk edilmemesi, cemaat halinde nöbetleşe kılınması, Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim'de tafsilatıyla bildirilmektedir. Bu ilahi emirde, cemaatle namazın Müslümanlar için vazgeçilmez bir kulluk mesuliyeti olduğunun manidar bir ifadesidir. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, âmâ sahabiye bile namazını camide cemaatle kılmasını öğütlemiştir. Bütün bunlar, ashab-ı kiramın ne kadar zor şartlar altında olsalar da asla taviz vermedikleri cemaate devam hassasiyetinin sayısız misalinden birkaçıdır. En büyük örnek şahsiyetimiz olan Peygamber Efendimiz de ezan okununca Allah'ın huzuruna çıkacağı için adeta hayatı durdurur, etrafındakileri tanımaz hale gelirdi. Namazı hemen ilk vaktinde kılar, sonra da o ibadet ruhaniyeti içinde işlerine devam ederdi. Bizler de Peygamber Efendimizin sünnetine uyarak günlük işlerimizi, plan ve programlarımızı namaza göre tanzim edebilirsek, ezan vakti girer girmez her şeyden sıyrılıp Rabbimizin huzuruna koşabilirsek, inşallah O'nun rıza ve muhabbetine nail oluruz. Ayrıca namaza göstereceğimiz bu itina, hayatımıza da ayrı bir feyz ve rahmet olarak akseder. Unutmayalım ki namaz, insanı ancak fahşa ve münkerden, yani dinin ve aklın kötü ve çirkin gördüğü şeylerden alıkoyar. Mümin, namaz sebebiyle hiçbir meşru ve hayırlı işten alıkonulmuş olmaz. Bilakis, işine ara verip namazını tadili erkan üzere, ve huşu ile kıldıktan sonra meşgalesine devam eden bir müminin işleri daha da hayırlı ve bereketli olur. Mesela ezanı duyunca arabasını park eden, dolmuştan otobüsten inen, yolculuğuna ara verip namazını ilk vaktinde ve cemaatle kılan bir müminin yolunun daha açık, yolculuğunun daha huzurlu olacağı muhakkaktır. İşine ara verip namazdan sonra devam eden müminin işleri kolaylaşır. Ders çalışan bir talebe, ezan vakti kitabını kapatıp namazını güzelce eda ettikten sonra yeniden kitabının başına otursa, zihninin daha berrak, gönlünün daha münevver olduğunu bizzat kendisi müşahede eder. Nitekim bu hassasiyeti sergileyen müminler nice ilahi lütuf ve yardımlara mazhar olmuşlardır. Bizler de günlük hayatın akışı içinde Allah rızasını umarak bu gayreti gösterebilirsek, ihlasımız nispetinde nice ilahi nimet ve ihsanlara mazhar oluruz inşallah. Nitekim Cenab-ı Hak ibadet hayatında bu hassasiyeti sergileyen kullarını seviyor ve onları şöyle methediyor. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Nur 37. Demek ki Cenab-ı Hak hiçbir şeyin ibadetlere mani olmasını istemiyor. Bu manileri bertaraf ederek huzuruna koşan kullarından da razı oluyor. Fakat bunun aksine ben çok meşgulüm, koşturmaktan fırsat bulamıyorum, çoluk çocuk iş güç bırakmıyor ki gibi nefsani bahaneler ve dünyevi menfaatleri uğruna namazı, ibadeti, Allah yolundaki gayretleri ihmal edenleri de Cenab-ı Hak şiddetle ikaz ediyor ve şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa İşte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafikun 9. Mevlana Hazretleri buyurur: şunu bil ki Cenab-ı Hak peygamberin ashabını dahi azarladı. Çünkü bir kıtlık yılında kervan geldiğini haber veren davul sesini duyunca hemen mescitten çıkmışlar ve cuma namazını terk etmişlerdi. Başkaları daha önce davranıp ucuza almasınlar, biz daha karlı çıkalım düşüncesindeydiler. Peygamber Efendimiz namazda yapayalnız kaldı. Yanında dinine çok bağlı birkaç kişiden başka kimse yoktu. Cenab-ı Hak namazı bırakıp gidenlere, ticaret davulunun sesi nasıl oldu da sizi peygamberin huzurundan ayrı düşürdü diye buyurdu. Siz buğday almak için telaşla dağıldınız da Hazreti Peygamberi minber üstünde ve ayakta tek başına bıraktınız. Buğday almak için yanlış ve uygunsuz davranışların tohumunu ektiniz ve Allah'ın Resulünü dinlemeyerek onu mescitte yalnız bıraktınız. Halbuki onun sohbeti eğlenceden de hayırlıdır, maldan da. Dikkat et ki buğday için kimi bıraktın da gittin. Gözlerini ovuşturarak gaflet uykusundan uyan. Cenab-ı Hakk'ın herkesin rızkını veren benim, ben rızık verenlerin en hayırlısıyım buyurduğunu hırsınız yüzünden layıkıyla idrak edemediniz. Mevlana Hazretleri bu ifadeleriyle Cuma suresinin 11. ayetindeki zikredilen hadiseyi şerh etmektedir. Rivayete göre Medine'de kıtlık yaşanan bir dönemde Peygamber Efendimiz Cuma hutbesi irad ederken oradan yiyecek yüklü bir kervan geçiyordu. Kervanın geldiğini haber veren ve bir sevinç gösterisi olarak çalınan davul sesini duyanlar hemen kervana koştular. Efendimizin yanında yalnızca 10 kişi kaldı. Bu hadise üzerine fani menfaatler için ebedi bir kazancı kaçırmanın ne vahim bir hata olduğunu beyansa dediğinde, Cenab-ı Hak ashab-ı kiram ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek ehli imanı şöyle ikaz ediyordu: onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Nice insan, bazen bir rızık endişesi, bazen makam mevki meşgalesi, kimi zaman da servet, şehvet ve şöhret gibi nefsani arzu ve ihtiraslara esir olarak bu dünyaya gönderiliş gayesi olan kulluk vazifesini ihmal etmektedir. Halbuki bizler bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. İbadetlerimizde, kulluk vazifelerimizde Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olduğumuzu ispatlamak için dünya denilen misafirhanede bulunuyoruz. Bu misafirhanede ev sahibi edasıyla oyalanmak, dünyanın ardı arkası gelmez işlerini biz bitirecekmişiz gibi hırsa kapılıp namazdan, zikirden ve sair kulluk vazifelerden uzak düşmek büyük bir hüsran sebebidir. Kul elbette ki kendisinin ve mesul olduğu kimselerin geçimini temin için Allah'ın meşru kıldığı işlerde çalışıp gayret etmelidir. Lakin bunu hiçbir zaman Rabbine karşı kulluk vazifelerini ihmalin gerekçesi kılmamalıdır. Allah'ın rızasını celbedecek en ufak bir uhrevi amelin dünya ve içindekilerden daha değerli olduğunu asla unutmamalıdır. Bu hakikatin izahı sadedindeki bir hadiseyi ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre şöyle nakletmiştir: bir keresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere askeri birlik göndermişti. Bu birlik çok kısa bir sürede ve çok büyük ganimetlerle geri dönmüştü. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Resulallah, biz bu birlikten daha çabuk dönen ve bu birlikten daha fazla ganimet getiren bir birlik görmedik," dedi. Resulullah Efendimiz ise, ben size bundan daha çabuk dönen ve daha çok ganimet sağlayan bir şeyi haber vereyim mi? Bir adam güzelce abdest alarak mescide varır, sabah namazını eda eder, ardından da kuşluk namazını kılarsa, işte bu şahıs hem daha çabuk dönmüş hem de daha fazla kazanmış olur, buyurdu. Böylece hayat ve hadisata iman ölçüleriyle bakışın hikmet dolu bir misalini sergiledi. Yine hayat ve hadiselere aynı pencereden bakabilen Allah dostları da maddi kayıplarına üzüldükleri halde manevi kayıplarının farkında bile olmayan gaflet ehline hayret etmişlerdir. Hatemi Esam Hazretleri'nin şu serzenişi bunun manidar bir misalidir. O büyük zat buyuruyor ki, bir vaktin namazını cemaatle eda edemeyince beni yalnızca Ebu İshak taziye etti. Halbuki bir çocuğum ölse beni 10.000'den fazla kişi taziye edebilirdi. Çünkü insanlar nezdinde dini musibetler, dünyevi musibetlerden daha hafif görünmektedir. Bütün bu hakikatlere rağmen son derece mühim bir sünneti müekkede olan cemaatle namaza günümüzde maalesef yeterince ehemmiyet verilmediğini görmekteyiz. Halbuki bizler cemaatten hiçbir zaman mahrum kalmamak için merkezlere büyük camiler inşa eden, bununla da yetinmeyip mahalle aralarına küçük küçük mescitler yaptıran ve iman celadetiyle fethettiği diyarlara çil çil kubbeler serpen bir ordu milletin torunlarıyız. Bugün o cami ve mescitleri cemaatsizlik sebebiyle ıssız bırakırsak, yarın kıyamet günü ecdadımızın yüzüne nasıl bakabiliriz? Mahşer günü Allah Resulü'nün şefaatini dilerken, onun bu mühim sünnetini ihmalimiz sebebiyle sitem ve serzenişlerine maruz kalırsak, halimiz nice olur? Cenab-ı Hak yakınlığına vesile olacak keyfiyette secdeler edebilmeyi, Miraç ikliminde namazlar kılabilmeyi, cemaate devam etmek suretiyle camileri manen de imar ve ihya eden müminlerden olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İslam'ın telkin ettiği cemaat ruhu ve birlik beraberlik şuuruyla gönüllerimizi inkişaf ettirerek mazlum, mağdur ve muzdarip haldeki ümmeti Muhammed'in yeniden diriliş, uyanış ve kurtuluşuna vesile kılsın. Amin. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından Gönül Bahçesi bölümünden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Hazreti Mevlana Rahmetullahi Aleyh 8 başlıklı yazıyı aktardık ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.